Ayrım 20, Aynadaki Görüntü, Op Center 2, Tom Clancy, Sayfa 227, 50. Bölüm, Salı Sabah 6.45, Washington DC. Hood ve diğer Op merkezi görevlileri konferans salonunda toplantı masasının başına oturduklarında Bugs Bennett, NRO'dan bir mesaj daha var dedi. Hood yardımcısının video ekranındaki görüntüsüne teşekkürler dedi, mesajı yayına sok. Vince'in sesi duyuldu ama görüntüsü ekrana yansımadı. Onun yerine saniyede 52 satır hesabıyla bir siyah beyaz görüntü ekrana geldi. Vince Paul dedi, bunu 3 dakika önce elde ettik. Hood ekranı Rogers'a doğru çevirdi, sonra da ay ışığını anımsatan beyaz bölgeyi incelemeye koyuldu. Tren de görüntünün 3'te 1'ini kapsıyordu. Yoğun kar yağışı yüzünden görüntü çok zayıftı ama vagonların tepelerindeki karaltılar fark ediliyordu. Vince, görüntünün kalitesi için özür dilerim dedi. Orada çok yoğun kar yağışı var. Vagonların tepelerindeki karaltıların asker olduklarından eminiz. Beyazlar giyinmişler. Bu yüzden sadece birer gölge olarak fark ediliyorlar. Rogers işaret parmağını ekrana uzatarak, onların asker oldukları kesin dedi. Biri sola dönmüş, diğeri sağa bakıyor. Ellerinde de tüfekler var. Vince, biz de öyle olduğunu tahmin ettik Mike dedi. Teşekkürler Stephen. Hood NRO başkanının görüntüsünü bir düğmeye basarak yok etti. Odaya sessizlik hakim olmuştu. Bu adamlar vurucu ekibin yere indiğini bilebilirler mi? Masadaki telefon çalarken Bob Herbert, bu çok mümkün dedi. Elektronik alan yüzünden tekerlekli sandalyesine bağlı olan telefondan kendisine ulaşılamıyordu. Bu yüzden Herbert toplantı masasının yan tarafındaki telefonu açtı. Kod numarasını tuşladıktan sonra dinledi. Telefonu kapadığında yüzü bembeyazdı. 76T2 MiG eşliğinde geri dönüyor dedi. Uçaktan yakıt bırakacaklar ve Hokkaido'ya gidecekler. Uçak Rusya'ya geri dönmeyecek. Roger saatine baktı, yakınındaki telefona uzandı. Mosquito'yu Hokkaido'dan hareket ettireceğim. Herbert masaya vurdu. İşe yaramaz Mike. Bu aslında 1000 millik bir yolculuk. Mosquito ancak 700 mil yapabilir. Mosquito'nun kapasitesini biliyorum ama Japon denizinden bir kruvazör getirtebiliriz. Mosquito geminin güvertesine inebilir. Martha McCall, Mosquito'nun tek başına uçması için komiteden izin almadık dedi. Lovell Coffey ekledi. Rus askerleriyle karşılıklı ateş açılması için de izin almadık. Bu harekat silahsız halledilecekti. Rogers, ben askerlerimi düşünüyorum. O dar kafalıları değil diye karşılık verdi. Hood, herkesi memnun etmeye çalışırken tümünü dış kırıklığına nasıl uğratırız ona bir bakalım dedi Mike. Evet efendim. Vurucu ekibi ne yapacağız? Rogers derin bir soluk aldı. Mosquito nasıl olsa gidecek. Onları Asya'dan çıkarabileceğini varsayacağımız ajanların en yakınında olan Hegang'da, yaklaşık 200 mil uzaklıkta ve adamları bu yolculuğu yapmalarına izin veremem. Ajan Çin'de mi? Rusya'da kimse yok mu? Demir perde indiği zaman Vladivostok'taki adamlarımız saf değiştirdiler. Başkalarını kandırmak için de kaynağımız yoktu. Phil Catton sordu. Ortalık yetişinceye kadar beklemeye ne dersiniz? O bölgede sağ kalmak mümkün. Rogers, lanet olsun. Ruslar vurucu ekibin orada olduğunu biliyorlar dedi. Onların da uyduları var. Adamlarımızı bulacaklardır. Hood'a baktı. Paul, bu işten kurtulmanın tek yolu planlandığı gibi ilerlemek. Martha atıldı, doğruca ileri. Ülkeyi ateşe vermek için bir kibrit çakmak yeterliyken Rus askerleriyle savaşmak. Coffey, bu işi sessiz sedasız yapabilmenin tek yolu trendekilerin hepsini öldürmek dedi. Rogers, bir savaş çıkarmak daha mı iyi diye umurdandı. Tüm Avrupa'yı ve belki de Çinlileri içine alacak bir savaş. Neden kendimi 1945 yılındaymışız gibi hissediyorum? Amerikalıların hayatlarını kurtarmak için neden atom bombasını kullanmamıza karşı çıkılmasını dinlediğim günleri yeniden yaşar gibiyim. Hood, burada söz konusu olan Amerikalıların hayatları, vurucu ekip üyelerinin hayatları. Rogers dişlerinin arasından, bana vurucu ekip üyelerinin hayatları konusunda konferans vermeye kalkışma dedi. Lütfen yapma. Hood bir iki saniye sesini çıkarmadı. Pekala. Rogers ellerini masanın üzerinde kavuşturmuştu. Baş parmakları aşağı dönüktü. Liz, sen iyi misin Mike diye sordu. Mike başını salladı ve Hood'a baktı. Bağışla Paul, kendimi kaybetmiştim. Unut gitsin, seninle ikimiz bir film seyredip patlamış mısır yesek iyi olacak. Coffey, vay canına dedi, burada aile reisi olan kim? Hood da Rogers da gülümsedi. Hood, tamam dedi, bir aile filmi olsun. Anne'nin dışında herkes gülüyordu. Hood parmağını masaya vurarak onları ciddiyete davet etti. Az önce sizlere diplomatların bu sorunu çözümlemekten ümitlerini kesmediklerini anlatmaya çalışıyordum. Başkan Zani'nin ne yapacağını kimse bilmiyor. Harekatı devam ettirerek bu olasılığı ortadan kaldıracak mıyız? Rogers ne yaparlarsa yapsınlar dedi. O trendeki kargo pek çok yasa dışı insan için güç anlamını taşıyor. Bir savaş çıkmasa bile kargo gangsterlerin eline geçecek. Bunu önlemeye çalışmak da bizim sorumluluğumuzda değil mi? Coffey, biz öncelikle vurucu ekipten ve uymak zorunda olduğumuz yasalardan sorumluyuz diye belirtti. Tepedeki arkadaşlarınızın onayladıkları yasalar dedi Rogers homurdanır gibi. Ahlak yasaları değil. Sen orada gerekli olanı yaptın. Ama Benjamin Franklin'in de dediği gibi gereklilik iyi bir pazarlık konusu değildir. Hood'a döndü. Sen beni tanırsın Paul. Vurucu ekibin hayatı benimkinden daha önemlidir. Ancak doğru olanı yapmak ikisinden de önemli. O treni durdurmak doğru olandır. Hood dikkatle dinledi. Rogers ile Coffey soruna iki ayrı yönden yaklaşıyorlardı ve ikisi de haklıydı. Ne var ki son kararı kendisi verecekti. Burada güvencede, rahat ve huzur içinde otururken, dünyanın öbür ucunda donmuş kayalıklarda yaşam mücadelesi veren yedi kişinin kaderini kararlaştırmaktan nefret ediyordu. Box'ın kodunu tuşladı ve monitörde yardımcısının yüzü belirdi. ''Evet Paul.'' Taksat'tan Yarbay Squires'ı bulmaya çalış. Eğer bulamazsan uygun olduğu zaman ara. Hemen. Rogers hiç de mutlu görünmüyordu. Ne yapacaksın Paul? Charlie ekibin komutanı. Onun da fikrini almak istiyorum. Rogers o profesyonel bir askerdir dedi. Sen onun ne diyeceğini sanıyorsun? Eğer temas kurabilirsek ne diyeceğini öğreneceğiz. Bu bir askere asla yapılmaz. Bu liderlik değil, yöneticiliktir. Şimdi sormamız gereken tek soru, vurucu ekibin arkasında mıyız, değil miyiz olmalı? Bu konuda bir karara varıp ona uyabilir miyiz? Hood soğuk bir sesle uyabiliriz dedi. Ama senin Humeyni'nin devrim muhafızlarından rehineleri kurtarmak için yaptığın planla ilgili raporu okumuştum. Adamları neden teker teker değil de toplu halde kaçırmayı planladın? Onları güvenceli evden birer birer çıkarmak, İranlıların onları bulmak için zaman kazanmalarını sağlayacaktı. Yolcu bileti alıp hepsini birden kaçırmak daha akıllıca geldi. Hood, bu planı kiminle birlikte yapmıştın diye sordu. Bize güvenceli evi hazırlayan Ari Moro ile. Box'ın görüntüsü ekranda belirirken Hood, olay yerindeki adamın dedi. Evet Box. Honda'nın telefonlarını aradım, beklemek zorundayız. Teşekkürler. Hood tekrar Rogers'a döndü. Bu Vietnam değil Mike. Cephedeki adamlarımızdan moral ve taktik desteğimizi çekmiyoruz. Eğer Squires devam etmek isterse ben onu desteklerim ve Kongre ile de daha sonra kozumu paylaşırım. Bu senin sorumluluğun altında değil. Vurucu ekibin kumandanı sensin ama istihbarat komitesinin çizdiği sınırların dışına çıkmak benim sorumluluğum. Box tekrar ekrana geldi. Yarbay Squires hatta efendim. Hood telefon bağlantısının sesini yükseltti. Yarbay. Evet efendim. Durumun nedir? Beş adamım kayalıktan inmek üzere. Er Neumeyer ile ben de birazdan ineceğiz. Yarbay, trenin üzerinde Rus askerleri var. 10-11 asker saptadık. Harekatı sürdürmeniz konusunda kuşkularımız var. Sen ne diyorsun? Şey efendim, ben burada durmuş manzarayı seyrediyordum. Manzarayı mı seyrediyordun? Evet efendim, ben devam etmekten yanayım. Hood Rogers'ın gözlerinin zaferle değil de gururla parladığını fark etti. Harekatın koşullarını biliyorsun. Ruslarla savaşmayacağız. Sanırım bunu başarabiliriz. Olmazsa vazgeçer, geri dönme noktasına gideriz. Bu iyi bir plana benziyor. Treni gözlemeye devam edeceğiz ve gerekirse sana bilgi vereceğiz. Teşekkür ederim efendim. Dağlarda dedikleri gibi Dos ve Danya. Sonra görüşürüz. 51. Bölüm. Salı öğleden sonra 14.52. St. Petersburg. 51. Bölüm. Salı öğleden sonra 14.52. St. Petersburg. Peggy Griboye Dora kanalının hemen üzerindeki telefon kulübesinin önünde durdu. Çevresine bakındıktan sonra makineye bozuk para attı. George'un meraklı bakışlarına karşılık verdi. Volko, cep telefonu. George casusu unutmuştu. Vurucu ekip üyelerine öğretilen şeylerden biri de çevreye alıcı gözüyle bakmaktı. Başkalarının fark edemeyecekleri ayrıntıları saptamak zorundaydılar ve her zaman insanları incelemeleri gerekiyordu. Bir ağaç ya da bir posta kutusu görevi tehdit edemezdi ama arkalarından gelen biri her işi bozabilirdi. Er George geldikleri zaman parktaki tahta kanepede uyuklayan adamın artık uyumadığını fark etti. Adam 100 metre kadar arkalarından ağır ağır yürüyordu. Saint Bernard cinsi köpeği de nefes nefeseydi. Oraya gelmek için koştuğu belliydi. Peggy Rusça konuştu. Hermitage Rafael'in Madonna'sı solda 1 dakika süreyle saat başı ve buçuklarda. Müze kapandıktan sonra Krasny'de parkın üst kısmına git. Bir ağaca yaslan. Sol kolun. İngiliz ajan George'a onunla nerede buluşacaklarını ve onu tanıması için nasıl durması gerektiğini anlatmıştı. Peggy telefonu kapadı, tekrar yürümeye başladılar. George İngilizce izleniyoruz dedi. Sakallı adam, biliyorum, bu işimizi biraz daha kolaylaştırabilir. Kolaylaştırabilir mi? Evet, Ruslar burada olduğumuzu biliyorlar. Bu adamda telsiz varsa onu öğrenebiliriz. Çakmağın var mı? Başla, kibrit ya da çakmak. ''Ben sigara içmiyorum.'' Peki sabırsızlanarak ''Ben de içmem.'' dedi. ''Ama sanki kibrit arıyormuş gibi ceplerini yokla.'' George söyleneni yaparken ''Ah özür dilerim.'' dedi. ''Güzel, sen şimdi burada bekle.'' Rusya'daki hemen her asker sigara içiyordu. Ve George hoşuna gitmese de Peggy gibi Rus ve Çin askerlerinin sevdikleri Türk tütününden yapılmış sigaraları dumanlarını içine çekerek içmeyi öğrenmişti. Peggy cebinden bir sigara paketi çıkarıp sakallı adama doğru yürürken George onun ne yapmak istediğini kestiremedi. Sıkılmış gibi yaparak önüne baktı. Sakallı Rus da köpeğinin bir ağacın dibinde işini görmesini bekler gibiydi. Ama köpeğin öyle bir niyetinin olmadığı kesindi. Adam dönüp ters yönde yürümeye başladığı sırada Peggy ondan 5 metre uzaktaydı. Adamın peşinden koşarak kusursuz bir Rusçayla ''Efendim, kibritiniz var mı?'' diye sordu. Adam yürümeye devam ederken başını iki yana salladı. Peggy adam arkasından yaklaştı. Ani bir hareketle sol elindeki tasmanın kayışını adamın bileğine sarıp iyice sıktı. Kayış adamın parmaklarının kan dolaşımını engellediği için fena halde canını yakmıştı. George Peggy'nin adamın sakalına baktığını fark etti. Kablo sakalın telleri arasına gizlenmişti. Peggy adamla yüz yüze gelip işaret parmağını dudaklarına götürerek susmasını işaret etti. Peggy casusu George'un yanına götürürken ''Kibrit için teşekkürler.'' dedi. ''Ne sevimli bir köpeğiniz var.'' George Peggy'nin Rusların ajanla temas kurmalarını önlemek için konuştuğunu sezdi. Adamın yüzünü buruşturmasının dışında onları görenler el ele dolaşan iki dost olduklarını sanabilirdi. George'un yanına vardıklarında Peggy adamın pantolon ceplerini karıştırdı ve araba anahtarlarını çıkardı. Anahtarları serbest elinde sallamaya başladı. Rus parkın öbür ucundaki park yerini işaret etti. Peggy George'a baktı, o da anladığını belli edecek şekilde başını salladı. ''Büyük köpeklerin uslu ve sakin olmaları beni hep şaşırtmıştır. Bela çıkaranlar genellikle küçük köpekler oluyor.'' Üçü birlikte park yerine girdiler ve arabaların bulunduğu bölüme gittiler. Rus iki kapılı siyah bir arabayı işaret etti. Arabanın yanına vardıklarında Peggy arabanın kapısına vurarak ısırır mı diye sordu. Adam başını iki yana salladı. Peggy kayışı biraz daha sıkınca adam acıyla yüzüne buruşturdu. ''Evet, dikkatli olun.'' Peggy Rus'a anahtarları verdi ve kapıyı açmasını işaret etti. Adam kapıyı açınca Peggy'nin ilk bakmak istediği yer torpido gözü oldu. Torpido gözü açılınca içinden bir gaz kutusu çıktı. George rehin aldığı kişilerden, zenginlerin, askerlerin ve üst düzey yöneticilerin kaçırıldıkları takdirde kendilerini savunabilmek için yanlarında bazı aygıtlar bulundurduklarını öğrenmişti. Ruslarsa göz yaşartıcı gaz kullanıyorlardı. Aygıt kullanılmayacak duruma getirildikten sonra Peggy anahtarları George'a verdi. George şoför mahalline oturdu. Peggy de Rus'la birlikte arka koltuğa geçti. Serbest eliyle köpeğin kayışını tasmadan çıkardı. Köpek havlayarak arabaya atılmak istedi. Peggy Walkman mikrofonunun sesini kısarken hayvanı umursamadı. George'a ''Dinleme aygıtı var mı? Bir bakıver.'' dedi. George küçük aygıtıyla arabayı aradı. Sonra aygıtı Rus'a tuttu. Ses yoktu. ''Temiziz.'' ''Güzel.'' George Rus'un kulaklıklarından sesleri duyabiliyordu. Ancak sanırım onunla konuşuyorlar. Belki de mikrofonun neden sustuğunu merak ediyorlardır. Peggy buna hiç şaşmadım dedi. Ama beklemekten başka çareleri yok. Dikiz aynasından George'a baktı. Bu koşullar altında emirlerin ne olabilir? El kitabında keşfedildiğimiz takdirde gizlenmemiz öneriliyor. Güvence önce geliyor. El kitabında bu da yazılı. Daha çok güvenlik önemli. Rusların öğrenmek isteyecekleri pek çok şey biliyoruz. Sen ne yapmak istiyorsun? Hermitage'da neler olduğunu öğrenmek istiyorum. Ben de bunu istiyorum. Bakalım dostumuzla sakalının bize yardımı dokunacak mı? Peggy kolunun içinden bir bıçak çıkarıp Rus'un sol kulağının altına dayadı. Sonra kayışı gevşetti ve Rusça "Senin adın nedir?" diye sordu. Rus hemen yanıt vermedi. Peggy bıçağın ucunu adamın derisine bastırdı. "Yanıt vermen ne kadar uzun sürerse ben de bıçağı o kadar bastıracağım." "Ronash." "Pekala Ronash, arkadaşlarına şifreli bir haber iletmeyeceğinden emin olacağız. Benim söylediklerimi onlara aynen ileteceksin, tamam mı?" "Da." "Bu operasyonu kim yönetiyor?" "Bilmiyorum." "Haydi konuş." "Bir Spetsnaz subayı, ben onu tanımıyorum." "Tamam, onlara şunları söyleyeceksin. Ben Ronash, yetkili subayla görüşmek istiyorum." "Adam telsizin başına gelince onunla ben konuşacağım." Ronash bıçak boğazını kesmesin diye hafifçe başını salladı. George aynadan Peggy'ye bakarak ne yapacağız diye sordu. Hermitage'a gidelim. Gerekirse içeri girmenin bir yolunu buluruz. Ama benim daha iyi bir fikrim var. George arabayı geri geri park yerinden çıkarırken köpek de sıçramaktan vazgeçti. Yere oturup başını ön ayaklarının üzerine koydu. George arabayı Hermitage'a doğru sürerken Peggy'nin soğukkanlılığına ve görev anlayışına hayran kaldı. Komutanlığın Peggy'ye geçmesinden memnun değildi ama kadının tarzına hayranlık duymamak elinde değildi. Ayrıca bütün bunların sonunun neye varacağını da merak ediyordu. Aslında boğazına kadar suya batmış olduğunun farkındaydı. 52. Bölüm Salı Gece 22.07 Habarovsk. Charlie Squires ordunun onlara üstün teknik olanaklar sağlarken neden SIS'e karşı kullanılan gece gözlüklerinin verilmediğini anlayamamıştı. Lenslerin altında ter tanecikleri birikiyor, ağzını maskeyle kapatınca da ter buhara dönüşüyordu. Maske kullanılmazsa bu kez de dudaklar donuyor, burunlar hissizleşiyordu. Squires kayalıklardan aşağı Air Terence Newmeyer ile birlikte iniyordu. İki kişinin birlikte inmesi düşme tehlikesini azaltmaktaydı. Aşağı inmelerine birkaç metre kala Squire Sondra'nın onlara bekleyin diye bağırdığını duydu. Aşağıya bakınca Sondra'nın iniş arkadaşı Air Walter Papshaw'un üzerine abanmış olduğunu fark etti. Sağına soluna bakınarak ne var diye bağırdı. Lokomotifin dumanını göreceğini sanmıştı ama ufukta bir şey göremedi. Sondra Papshaw kayaya yapışıp dondu diye seslendi. Yüzünden akan ter buza dönüştü ve onu kayaya bağladı. Squires'la Newmeyer Papshaw'a yaklaştılar. Papshaw üzgünüm dedi, burada sıkıştım kaldım. Squires bir duvara yapışmış dev bir örümceğe benzeyen ere baktı. Erdevon, sen onun tepesine çıkıp buzları kırmaya çalış. Er Newmeyer, elimizdeki halattan yararlanıp onu kurtarmaya çalışacağız. Squires onu Newmeyer'e bağlayan halatı yakaladı, kement yapıp Papshaw'un omuzlarına attı. Papshaw kemendi beline indir. Er Newmeyer ile birlikte inmeye başlayacağız. Ağırlığımızı halata vereceğiz. Böylece halatın buzu delmesini sağlayacağız. Devon, Papshaw buzdan kurtulunca onu taşımaya hazır ol. Dakikalarca süren uğraştan sonra dördü birlikte kayalığın altına inmeyi başardılar. Squires aşağıya indiğinde Çavuş Gray ve ekibi hareket etmeye hazır bekliyordu. Air Honda taksatın başındaydı. Trenin 21 mil doğuda saatte ortalama 35 mil hızla ilerlediğini söyledi. Squires buna göre yarım saat sonra tren burada olacak dedi. Pek fazla zamanımız yok. Pekala Çavuş Gray, sen Newmeyer ile birlikte şu ağaçlardan birini kesip tren yolunu kapatmaya çalışacaksın. Çavuş Gray testereyi çantasından çıkarmıştı bile. Devon, Papshaw ve Honda siz üçünüz kurtarılma noktasına gidip yolu gözleyin. Burada köylülerle karşılaşacağımızı sanmam ama belli de olmaz. Belki kurtlarla karşılaşabiliriz. Sondra, efendim ben şey diye söze başladı. Squires onu susturdu. Önemi yok Çavuş Gray. Er Newmeyer ve ben planın bu bölümü için yeterliyiz. Sizler gerekirse kaçışımızı planlayacaksınız. Erdevon bir selam çaktı. Emredersiniz efendim. Squires Air Honda'ya döndü. Köprü görünür görünmez sen karargahı durumu bildireceksin. Onlara ne yapmayı planladığımızı anlat. Eğer onlardan bir mesaj gelirse gerekeni yaparsın. Telsizleri kullanacak durumda olmayacağız. Honda anlaşıldı efendim dedi. Gray bir ağacı kesmeye başlamıştı. Squires omzunun üzerinden arkasına bakarak 4 dakikada bu iş bitmeli dedi. Tren çok yakında olduğu için testere sesini duyabilirler diye endişeleniyorum. Ayrıca ağacın üzerine karla örtmek için de zamana ihtiyacımız var. Sanki ağaç uzun zamandan beri oradaymış gibi görünmeli. Gray işini bitirince ayağa kalktı. Newmeyer patlayıcıları hazırlarken diğerleri de önceden sapladıkları sığınağa koşmaya başladılar. Tam 1 dakikaları vardı. Hepsi koşmaktan soluk soluğa kalmışlardı. Tam 1 dakika sonra bir patlama sesi duyuldu ve ağacın gövdesi demir yoluna devrildi. 20. ayrımın sonu. Sayfa 238.